Ayrım 11.
Peyker arkasından onun yalnız soluğunu duyuyordu. Ama birden bu solukta sanki o öpüşün yakıcı bir havasını duyarcasına, kadınlık duyarlılığında bir şey, ta ensesinin, ta o gölgeli noktasında bir saniye sonra gelecek olan o öpüşün bir titremesini uyandırdı. Bir ameliyat bıçağının yaklaşan dokunmasından kaçınan sinirli bir ürkeklikle başını çekti. Artık önüne geçiremeyen bir namus coşkunluğuyla elini Begüm'ün omuzuna koyarak "Yok!" dedi. "Yetişir, aldanıyorsunuz." Yalnız o kadar söyleyebildi. Sonra annesine seslendi. "Anne, Behlül Bey'i çağırsanıza, size anlatacak hikayeleri varmış." Daha sonra kocasına bağırdı. "Bey, Feridun sizi bekliyor." Behlül sapsarıydı. Birden ayağa kalktı ve dört adım ötede, ta karşısında, sanki birden orada bitiverirmişçesine yengesini gördü. Bihter'le Behlül ancak bir saniye süren bir süre içerisinde bakıştılar. Bihter gözlerini çevirdi. Behlül şimdi gülerek eliyle kendisini çağıran Firdevs Hanım'a giderken Bihter Peyker'e doğru yürüdü. İki kız kardeş birbirlerine baktılar. Peyker bu kez solunu tutmaya gerek görmedi. Dedi ki, "Biliyor musun Bihter, kaynınız mıdır, yeğeniniz midir nedir, tuhaf ve cesur bir çocuk. Eniştenin haklarına ufak bir saldırıya katlanamayacağımı bilirsin. Ben kocama hainlik etmek düşüncesiyle evlenmedim. Beni rahat bırakmayacak olursa evime kabul etmemek zorunda kalacağım." Bihter kıpkırmızı olmuştu. Evlendiğinden beri iki kız kardeş arasında düşmanlığı andıran bir durum başlamıştı. Peyker'in kimi cümleleri olurdu ki Bihter'de belki de sebepsiz ısırıcı ve tırmalayıcı bir etki meydana getirirdi. "Ben kocama hainlik etmek düşüncesiyle evlenmedim." derken, ola ki bu sade bir sözden başka bir şey olmamak pek mümkünken, Bihter karşılık vermek gerektiğini duyuyordu. Ama Katina oradaydı, işitebilirdi. Şimdi Adnan Bey ile Nihat Bey de onlara katılıyorlardı. Adnan Bey, Feridun'un çenesini okşuyor, Nihat Bey Bihter'e, "Akşama kadar böyle mi vakit geçecek, bir şeyler bulup yaratsanız," diyordu. Buraya gelmek düşüncesini hepsi büyük bir sevinçle karşılarken, şimdi akşama kadar geçirilecek uzun saatlerin boşluğu hepsini ürkütüyor, eğlenmek amacıyla gelen bu düşüncelerde eğlendirecek bir şey doğmuyordu. Nihat Bey, "Durunuz bakalım, Behlül Bey nerede?" "O bir şey bulup ortaya çıkarsın," dedi. Peyker'le Bihter seslerini çıkarmadılar. Adnan Bey şimdi Firdevs Hanım'ın uzun sandalyesinin yanındaki kısa bir iskemleye oturarak, kuşkusuz pek zevk verici hikayeler anlatan Behlül'e seslendi. "Behlül, burada sana gereksinmemiz var. Bize bir oyun, bir eğlence bulacaksın." Firdevs Hanım karşı çıktı. "Yok, Behlül Bey'i bana bırakınız. Bizim birbirimize söyleyecek şeylerimiz var." Birden Nihat Bey bağırdı. "Aa, işte eğlence." Ortalarına ta Peyker'in ayaklarına koca lastik bir top yuvarlanmış gelmişti. Arkasından Bülent, daha sonra Beşir koşarak geliyorlardı. Bülent bağırıyordu. "Topumu, topumu." Adnan Bey, "Bülent," dedi, "biz de birlikte oynayacağız." "Nasıl? Babası da mı birlikte oynayacaktı?" Bülent çıldırdı. Yerinde zıplıyor, ellerini birbirine vurarak, "Ne güzel, ne güzel," diyordu. Sonra birden bu pek çok güzel bulduğu şeye aklına geliveren birisini de ortak etmek istedi. "Nihal," dedi. "Nihal nerede?" Çevresine bakıyor, Nihal'i arıyordu. Bağırdı. "Abla, abla, neredesin? Top oynayacağız babamla birlikte." Uzaktan Şakir Hanım'ın sesi haber verdi. Küçük Hanım Matmazel'le birlikte gezmeye gittiler. Nihal unutuldu. Şimdi Nihat Bey topu tutmuş atmış, oyun başlamıştı. Adnan Bey Behlül'ü çağırıyordu. "Seni bekliyoruz Behlül." Firdevs Hanım diyordu ki, "Bırakınız onlar oynasınlar. Bırakınız biz burada ne yiyiz?" Firdevs Hanım'ın sürme çemberleri içinde karanlıklara boğulmuş, derin bir düşünce saklı sandıran gözlerinin süzgün bir bakışı Behlül'ü kucaklıyor. Burada şu ağacın altında böyle bir iki kişi herkesten uzak ve ayrı bir sözleşmeyle geçecek zamanın sanki tatlılıklarını anlatmak istiyordu. Diyordu ki, "Bir gün sizi mecbur edeceğim. Bana hepsini anlatacaksınız. Birer birer, anlıyor musunuz? Bütün ayrıntılarıyla. Kim bilir sizde böyle ne hikayeler, ne garip aşklar vardır değil mi? Bana hep anlatacaksınız. Bir gün odamda sizi gene böyle bir dizlerimin dibine oturarak anasına suçlarını açıkça dile getiren bir çocuk gibi, ben de çocuğunun suçlarını dinleyen, dinlemekten zevk alan bir anne gibi." Behlül gülerek, "O anne," diyordu. "Bunu nereden çıkardınız? Size bir şey söyleyeyim mi? Ama hayır, söylemeyeyim." O ısrar etti. Ne olursa olsun söyletmek istiyordu. Behlül onun üstüne düşmelerine yenik düşmüş göründü. İşte söylüyorum, öyle zamanlar oluyor ki sizi seyrederken kendi kendime Peker'le Bihter'in annesi olabileceğinizden kuşku duyuyorum. Siz o kadar gençsiniz ki. Firdevs Hanım şuh bir kahkaha içine karşılık veriyor ve hep o siyah daireleri içindeki gözlerinin derinliklerinden garip bir anlamsızarak konuşuyordu. Biraz daha çaba gösterirseniz bana süslü bir cümleyle aşkınızı ilan edeceksiniz. Behlül de gülüyordu. Şimdi ikisinin kahkahaları arasında ne dedikleri pek işitilmiyordu. Behlül'ün dirseği, Firdevs Hanım'ın türlü yüzüklerle donatılmış, hala beyaz, hala tombul elinin üstünde duruyordu. Firdevs Hanım'ın eli de Behlül'ün elinin üstünde unutuluyordu. Ötede sepetlerin yanında Şakir Hanım'la Nesrin'den ve Şahiste'den oluşan bir topluluk vardı. Katınar ile Cemile artık huysuzlanmaya başlayan Feridun'u uyutmak için ağaçların arasında bir salıncak kuruyorlardı. Biride top oyunu kızışıyor, şimdi Bihter'le Peyker küçük bir neşeyle eğleniyorlardı. İki kız kardeş arkalarından yeldermelerini atmışlar, Nihal'le mürebbiyesi hala görünmemişlerdi. Şahiste gözünün ucuyla Firdevs Hanım'la Behlül'ün birlikte oluşlarını seyrederek Şakir Hanım'a diyordu ki, ''Küçük Bey'e öyle güzel bir eğlence çıktı ki.'' Nesrin pek açıkça görüş ve düşünceler ortaya atmak yüreklerini göstermeyerek kıs kıs gülüyor, gülüşünün tam bir anlatıcılığıyla kafasının cümlesini tamamlıyordu. Son söz Şakir Hanım'a kalıyordu. Böyle gittikçe işi azıtırlarsa ben yılda kalıcılardan değilim. Bizimkinin işi olur olmaz Cemile'yi alınca kaçıyorum. Siz artık Küçük Bey'in eğlencelerini istediğiniz kadar seyredersiniz. Şakir Hanım'ın ılımlılık kabul etmeyen keskin ahlak duyguları vardı. Bir süreden beri Firdevs Hanım'la Peyker'in arasında Behlül'ü gördükçe kendisini tutamıyordu. Şahiste ile Nesrin buna gülünecek bin şey öneminden fazla bir şey değer vermeyi aşırı bulurlarken o bundan hastalanıyor. İkide bir de Behlül'ü Peyker'in ya da Firdevs Hanım'ın yanında gördükçe baş ağrıları tutarak alnını bir yemeniyle sıkıyordu. Üstelik bir gün Şahiste ile Nesrin'e içinin düşüncelerini açıklamıştı. Süleyman Efendi'nin bir belediye çavuşluğuyla sıyrılıp bir işe yerleştirilmesi için girişim yapılmıştı. O zaman karı koca kızlarını alarak artık bu yıldan kaçacaklardı. Yaşarsak görürüz ya diyordu. Bihter'i kastederek bu kadın beyin başına ne belalar getirecek. Üçünün arasında böyle iki günden beri başlayarak gittikçe artan bir düşmanlık yavaş yavaş Bihter'e karşı patlamaya hazır bir baş kaldırma gücünü alıyor. Hemen bütün hizmetçilerin hanımları üzerine var olan kin noktası bu sonradan gelen hanım için büyüyen sonunda yürekleri büsbütün kaplayacak bir düşmanlık derecesini buluyordu. Artık ikide bir de evin içinde üçü birleşir, üstelik Cemile'den bile çekinilmeyerek, yalnız Şakir Hanım'ın ara sıra çocuğa ağzından bir şey kaçırırsın dudaklarını koparırım tehdidiyle yetinilerek Firdevs Hanım'dan, Peyker'den, özellikle Bihter'den söz edişler olur, yarı işitilmiş sözlerden, eksik dinlenilmiş olaylardan türlü yargılar çıkarılırdı. Artık top oyunundan hep yorulmuşlardı. Bihter iki ellerini kilitleyerek Adnan Bey'in omzuna asılıyor. Ne tuhaf, başım dönüyor diyordu. Bülent daha oyuna kanmayarak topu ta öteye Şakir Hanım'la Şahiste ve Nesrin'in grubuna fırlatıyordu. Sonra onların yanında ağızları açılmış sepetleri, tabakları görünce birden aklına geldi. Karnım aç, artık acıktık diye bağırdı. Behlül, sahi, yemek ne vakit yenecek rica ederim diyor. Firdevs Hanım uzun sandalyesinde doğrulabilmek için iki ellerini genç adama uzatıyordu. Bir süreden beri dizlerinde bir takım sızlar vardı ki herkesten saklıyor ama böyle bir yerinden kalkmak için yanındakilerin yardımına başvuruyordu. Adnan Bey Beşir'e sordu. Nihal'le Matmazel nerede? Beşir, haydi şunları bul, yemek yiyeceğiz. Yaşlı mürebbiye ile çocuk onlardan kaçmak için yürümüşler, içeri suya doğru gitmişlerdi. Burada yalnız Bülent'in top sayılarını haber veren ince sesini ara sıra sezinliyorlardı. Hava sıcaktı, Nihal bunalıyordu. Bir ağaç buldular. İkisi yan yana ağacın cılız dalları altında parça parça dökülen gölgede oturdular. Artık Nihal bir yıldan beri saklamak için zavallı yüreğiyle gücünün üstünde yüklediği dayanma çabasına gerek görmüyordu. Bu sabah başlayan kaynayıp coşmadan sonra bitkin bir anlatımla şimdi babasından söz ederken bir saniye içinde Bihter'e yönelen bir dille yaşlı kıza yüreğinin bütün gizli dertlerini bir yıldan beri ruhunun yetim yaslarını döktü. Bu sıcak Ağustos günü kırlardan yakıcı bir hava getirecek, onu selsemletiyor, sarhoş ediyordu. Gözlerinin içi, dudakları, ciğerleri yanıyordu. Elinde Bülent'in kamçısıyla kavrulmuş otlara vurarak, ara sıra ta uzaktan beyaz bir alev içinde yanan, titreye titreye eriyor görünen dağlara bakarak, birer birer bütün elemlerini açıklar anlatırken birden en büyük gerçeği söyledi. "Ben de öyle sanıyordum ki," dedi. "Bilir miyim, onda bir şey vardı ki beni aldatıyordu. Seviyorum. Onunla birlikte mutlu olacağım. İkimiz bu evin içinde öncekinden çok eğleneceğiz sanıyordum. Şimdi, oh, şimdi anlıyorum ki mümkün değil. Onunla birlikte yaşamaya işte güç bulamıyorum. İnanır mısın Matmazel, öyle zamanlar oluyor ki anneme düşman oluyorum. Niçin ölmeliydi sanki? O ölmeyecek olaydı. Bu gelmeyecekti değil mi? Bilmem çocukluğumda neyi varsaymıştım. İçimde her zaman bir şey, bir belirsiz umut, sanki annemin yeniden dirilerek geleceğini sandıran garip bir şey vardı. Şimdi kendi kendime, artık bu geldi, anneme yer kalmadı diyorum. O zaman bu kadın gözümde bir hırsız oluyor. Oysa ben artık bir çocuk değilim, değil mi Matmazel? Bana hep bir genç kız oldun şimdi diyorsunuz. Bunları anlamalıyım. Evet, anlamalıyım ki ölenler olmuştur. Artık olanlardan hiçbir şey beklenemez. Oh, bu da ne acı bilseniz. Demek şimdi ben hep böyle annesiz kalacağım, öyle mi? Hep böyle, hep bu kadınla birlikte. Ama o yalnız annemin yerini değil, işte babamın sevgisini de, üstelik Bülent'i de çalıyor. Yarın Beşir de onun olacak, belki köpeğimiz Fındık da onun olacak. Nihal bu acısını söylerken gülüyordu. Evin içinde şimdi hep bana yabancı duruyorsunuz. Şakira Hanım da bile bir tutukluk var. Ya siz, siz Matmazel, siz ki beni o kadar severdiniz. Matmazel de Korton gözlerinden iki küçük yaşın aktığını sezdi. Gülerek dedi ki, Nihal bak çocuğum, benim size olan düşkünlüğümü kötüye kullanıyorsunuz. Gördünüz mü, bir kez az kaldı bütün bu çocukluklarınızla beni ağlatıyordunuz. Oysa bunlar gülünecek düşüncelerden başka bir şey değil. İşte bana sabahtan beri hiçbir şey söylemediniz ki mantığa uygun olsun. Böyle sorunlarda insana yüreğine bir parça rahatlık, kafasına bir parça mantık koyması gerekir. Nihal dudaklarını büzüyor, kamçısıyla otlara küçük küçük sinirli vuruşlar yağdırıyordu. Mantık, mantık, işte sevinmeyecek şeylerden biri daha. Yaşlı mürebbiye cevap veriyordu. Evet, belki ama yararlı bir şey. Birazcık mantıkla ne karmaşık sorunlar çözülebilir bilseniz Nihal. Bakınız, örneğin bu konu. Bırakınız beni, size bunu yalnız başıma çözüvereyim. Nihal başını sallıyordu. Evet. Evet, biliyorum. Sizi mantığınızla çözeceksiniz. Sonunda öyle bir sonuç çıkaracaksınız ki ben dünyanın en mutlu kızıymışım gibi olacağım, değil mi? Bunu biliyorum. Hiç zahmet etmeyiniz. Ama değil mi ki ben işte bir yıldan beri ölmek istiyorum. Sizi mantığınızla ispat olunacak mutluluktan ne çıkar? Buna gücenmeyeceksiniz ya. Hem ben size bir şey söyleyeyim mi Matmazel? Siz yalan söylüyorsunuz Matmazel, yalan. Beni gene seviyorsunuz. Onun için yalan söylemeye gerek duyuyorsunuz. Bütün bu söyledikleriniz, söylemek istedikleriniz yalan. Sizde gerçek, ciddi ne var biliyor musunuz? Demin gözlerinizden akan o iki damla yaş yok muydu? İşte onlar. Sadece onlar doğruydu. Nihal'in sarı yüzünde şimdi dalgalanarak yanan bir pembe tabaka vardı. Yüzünü kaldırmıştı. Çocukla yaşlı kız uzun bir bakışla bakıştılar. İkisinin de kirpikleri titredi. Matmazel de Korton boğuk bir sesle ''Ağlayınız çocuğum'' dedi. ''Öyle zamanlar olur ki gözyaşları mantıktan çok sağlık verir.'' Şimdi Nihal hıçkıra hıçkıra ağlıyor, yaşlı kızın dayanaklarından iki sessiz gözyaşı dereceyi süzülüp gidiyordu. Beşir onları böyle ağlıyor görünce dondu. ''Küçük hanım ağlıyor mu? Küçük hanım niçin ağlıyor?'' diyordu. Şimdi Nihal gözlerinde hala yaşlarla gülerek ''Aa, deli misin Beşir?'' diyordu. ''Niçin ağlayayım?'' Onlar döndükleri zaman hepsini yemeğe hazırlanmış gördüler. Peyker'le Bihter yüzleri kızarmış, yorgunluktan biraz göğüsleri kabarmış, seccadenin birer kenarına ilişerek oturuyorlardı. Bihter ayaklarını uzatmış, açık iskarpinlerinin üstünde ince ipek çorapları görünüyordu. ''Yerimden kımıldanmayacağım.'' diyordu. ''Benim payımı bir tabakla bana verirsiniz. Burada dizlerimin üstündeyim.'' Bu düşünce hepsine hoş geliyordu. Uzun iskemlesini oraya kadar çektiren Firdevs Hanım'la seccadenin üzerinde biraz koşarcasına dayanarak oturan Peyker buna katıldılar. Behlül, ''Amcamla ben de hizmet ederiz.'' diyordu. Nihal'i görünce hep bağırdılar. Babası diyordu ki, ''Nereye kaçtınız? Bak güneşlerde gezmişsin, yüzün kıpkırmızı.'' Bülent elinde koca bir tavuk söğüşü parçasıyla, ''Abla buraya gel.'' diyor. bulunduğu yerin yenecek şeylere pek yakınlığını bir göz kırpışı anlatmak istiyordu. Evindeki bir tabağı soğuk et kızartmasından kesen Behlül, Firdevs Hanım'a soruyordu. İki tane sardalye, biraz havyar. Havyarı sade mi seversiniz? Dün havyarı bulabilmek için tam bir saat kaybettim, salık veririm. Amca, oradan bir çatal veriniz. Firdevs Hanım'a tabağı uzattıktan sonra Peyker'e döndü. O küçük olaydan sonra ilk kez olarak ona sesleniyordu. Size tavuk vereyim mi? Peyker, hepsinden koyunuz, diyordu. Oyun bana o kadar iştah verdi ki hiç doymayacağımı sanıyordum. Artık barışmışlardı. Behlül kendi kendisine diyordu ki, yarın sizin kollarınıza atılacak olan kadınlar hep böyle başlamazlar mı? Bugün kocalarından, çocuklarından, görevlerinden, namuslarından söz ederler. Yarın artık sevda ateşine benliklerini tamamıyla teslim ettikten sonra bir aşk sayıklaması içinde bir gün önceki o tapındıkları şeyleri inkar ederler. Beni kim inandırabilir ki Peker yarın aşkı benimle öğrendiğini, o güne kadar benim kollarımın dışında duyduklarının bütün bir yığın yalan olduğunu söylemeyecek. Ne diyordu? Kendisini dinlemiş, incelemiş bir kadın olduğundan söz ediyordu. Ne boş. Evet, artık barışmışlardı. Behlül birden genç kadının biraz önceki cümlesini düşündü. İşte biraz ciddi, biraz zeki görünmek isteyen kadınların ağzında yenilenen felsefe cümlesi, diyordu. Kendilerini dinlemek. Ama bu mümkün değil. Yüreklerinin o bin türlü kadın sesleri arasında asıl karakterlerinin gerçeğini haber verecek bir ses işitebilirler mi? Hep kendilerini dinlediklerinden söz ederler. Hepsi aldanmışlardır. Kadınlar bizleri, erkekleri aldatırlar. Ama bizden önce ellerinin altında daha kolay aldatılacak, daha çabuk kandırılacak bir şeyleri vardır. Kendileri. Onun için önce kendilerinden başlarlar. İşte Peyker. Bugün kendisini aldatmaya çalışıyor. Ben pek ahmak, pek ters gören bir adam olmalıyım ki bunu anlamayayım, görmeyeyim. Sonra içinden bir seslenişle ekliyordu. Oh, civanım, o zaman bunlardan birlikte konuşurken nasıl güleceğiz? Behlül Bey, rica ederim üzüm, bana üzüm veriniz. Behlül küçük bir tabakla Peyker'e üzüm uzatırken, artık barıştık değil mi? Demek isteyen bir bakışla bakıyor, sonra kendi kendisine ekliyordu. Kuşkusuz barıştık. Ama yürekten açıkça söylemeli ki ben de bugün komşu kızının peşinden giden bir mektep çocuğundan daha beceriksizdim. Burada herkesle görülebilecek bir yerde. Ondan sonra kadınlar, bu ortamın kadınları bayağı bir şırfıntı gibi alınmak istemezler. Bu öyle bir şey, öyle beklenmemiş, öyle birdenbire ortaya çıkıvermiş olay olmalı ki her şeyden çok bir kazaya benzemeli. Firdevs Hanım'a soruyordu. Siz de üzüm istemez misiniz? Adnan Bey ile Nihal yan yana rastlamışlardı. Bir yıldan beri baba kız birbirlerine bu kadar yakın oturmamışlardı. Şimdi ikisinin arasında birbirlerini pek çok zamandan beri görmemişlere özgü bir şey vardı. Sanki böyle yakın bulunmanın tadını tamamıyla duymak için hep birbirleriyle ilgileniyorlar, çevrelerini unutarak yavaş sesle kalabalığın içinde yalnız kalıyorlardı. Nihal önce tutuktu. Ama babasının bir sözü, bir bakışı ona bütün kinini unutturmak için yeterliydi. 5 dakika içinde babasıyla 1 yıl önce geriye dönmüş oldu. Bana üzüm vermez misin Nihal? Nihal gülerek elindeki salkımı gösteriyordu. Buradan yiyiniz. Adnan Bey'in bu düşünce hoşuna gidiyordu. Onda da şimdi kızıyla gene öncekine benzer çocukluklara bir gereksinme uyanıvermişti. Ben senin çocuğun olayım, diyordu. Koskocaman bir bebek. Sen de benim annem. Mini mini bir anne. Sonra bir çocuk çekingenliğiyle elini uzatıyor, Nihal'in salkımından bir tane koparıyor ve bu bir içten çıkarılan basit oyun onlara o kadar hoş geliyordu ki ikisi de her seferinde gülüyorlardı. Yemekten sonra Matmazel de Korto Nihal'e diyordu ki, ''Sizi kutlarım çocuğum, işte sizi her vakit öyle görmek isterim. Sabahtan beri sinirlerinizin o coşup taşmasıyla beni o kadar korkuttunuz ki.'' Nihal güldü. ''Oh, onlar hep bir şakadan başka bir şey değildi. Bülent, hadi bakalım bir oyun.'' Ben sabahtan beri hiç koşmadım. Şimdi Firdevs Hanım birlikte getirilip sandalda unutulan hamak için Behlül'e rica ediyordu. Sandal orada olmalı. Hamakın bir ucu aşağı ağaca, bir ucu buraya bağlanacak. Firdevs Hanım yatacak. Behlül onu yavaş yavaş sallayacaktı. Behlül soruyordu. Neni de söyleyecek miyim? Firdevs Hanım bu soruya fazla bir anlam verdi. Yelpazesiyle Behlül'ün elini hafif bir vuruşla vurdu. Sizinle görüşmek tehlikeli. Sonra birden aklına bir düşünce geldi. Kolunuzu bana verseniz sandala kadar birlikte gidelim. Biraz yürümüş olalım. Şimdi bir genç kız haliyle biraz yorgun bir tutumla Behlül'ün koluna asıla asıla yürüyordu. Bihter uzaktan seslendi. Anne, nereye gidiyorsunuz? Onlar karşılık vermediler. Adnan Bey ile Nihat Bey, Nihal ile Bülent'in oyunlarına katılıyorlardı. Matmazel de Korton, lakin bu çılgınlık diyordu. Yemekten sonra bu sıcakta. Nihal hasta olacaksınız. Bülent, size koşmayı yasaklıyorum. Ama onlar dinlemiyorlardı. Matmazel de Korton'un sözünü Bihter kesti. Bırakınız Matmazel, daha iyi. Nihal biraz oynasın, sabahtan beri büsbütün başka türlüydü. Yaşlı mürebbiye genç kadına anlamlı bir bakışla bakıyordu. İkisi yan yana ayakta duruyorlardı. Peyker ötede Katina'yı özgür bırakmak için Feridun'u seccadenin üzerine yatırmış, kendisi de yanına uzanmıştı. Adnan Bey ile Nihal, Bülent ile Nihat Bey iki savaşçı bölüm oluşturmuşlardı. Bülent'in ince yüksek sesi sayıları bildiriyordu. 4-5. Genç kadın birden bir gizlilik hale takınan bir sesle yaşlı kıza sordu. Nihal'in nesi vardı Matmazel, rica ederim. Siz ki onun her gizli şeyini bilirsiniz. Bu sesin tınlamasında saklanamayan bir çekişme kokusu vardı ki Matmazel de Korto'nun duygusal sezgisinden kaçamazdı. Rahat ve ağırbaşlılıkla karşılık verdi. Nihal kadar bir çocuğun ne gizlisi olabilir ki madem? Nihal'in hiçbir gizlisi olmadığı için her şeyini bilirim. Herkes de benim kadar bilir sanırım. Bihter başını kaldırarak anlamlı bir gülümsemeyle yaşlı kızın durgun yüzüne baktı. Benim daha çok merak edip öğrenmek istememe yol açıyorsunuz Matmazel. Ben Nihal'in duygularının ne olduğunu öğrenmekte anlaşılan herkesten sonraya kalıyorum. Bir süreden beri onda öyle ufak tefek şeyler, hele bu sabahtan beri öyle tuhaf küskünlükler görüyorum ki. İnanır mısınız Matmazel, size içimdeki bir şeyi açıklayayım. Kimi günler öyle sanıyorum ki evin içinde çocuğun zayıf sinirlerinden yararlanmak isteyenler var. Bihter'in gülümsemesinden daha çok bir güçlülük beliriyordu. Örneğin aleyhimde olmaları kuşkusuz bulunan bütün o hizmetçiler. Siz bilirsiniz ki Nihal'i sevmek, kendimi ona sevdirmek için bir kadın için mümkün olabilen şeylerden fazlasını ben yaptım. Hala yapıyorum da, değil mi Matmazel? Matmazel de Korton'la Bihter arasında böyle bir sözleşme ilk kez meydana geliyordu. Birden yaşlı kız kendisini bir üvey anayla kız arasında zor bir durumda bulmuş oldu. Birden sezinledi ki bugün şurada, bu kır eğlentisinde, şu top oyununun karşısında geçen bu konuşmayla artık evin içinde durumu değişmiş ve o zaman artık kendisi için katlanılması imkansız bir hayat başlamış olacak. Sonunda o korkulan şey, o bir yıldan beri gecikmeye uğrayan ama kesinlikle önlenmesi mümkün olamayacak şey sonunda işte başlıyordu. Bihter'le Nihal birbirini tırmalamak gereksinimiyle kaşınan tırnaklarını çıkarıyorlardı. Yaşlı kız kendi kendisine diyordu ki, suç kimdi? Hiç. Olayın kendisinde. Üvey anayla kız. Ama bu insanların yaşamaya başlaması tarihiyle birlikte başlamış bir komedi ya da trajedidir. Bihter'le Nihal arasındaki bu oyun nasıl bitecek? Korkarım ki biri için komedi, öteki için trajedi olmasın.